Yunus Emre Enstitüsü sunar.
Yüz Türk Edebiyatçısı.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Şişli'nin yeni usul elektrikli banyolu apartmanları Servet Bey'i gittikçe çekiyordu. Ara sıra boş vakitlerinde bunlardan birkaçını görmeye gitmek onun için en müstesna zevklerden biri yerine geçti. Doğduğu günden beri aradığı havayı nihayet İstanbul'un bu mahallesinde ve bu yeni evlerinde bulabilmişti. Vaka bu apartmanların merdivenlerinden çıkarken ne yazık ki asansör yok diye hayıflanıyordu. Fakat üzerinde zarif beyaz Türkçe ve Frenkçe numarası yazılmış zil düğmesi parıl parıl parlayan kapılardan içeriye girip de burnu boyanmış parke kokusunu alır almaz adeta içi açılıyor, ocağa Çin'i taklidi Frenk tuğlalarıyla döşenmiş mutfaklarda dakikalarca kalıyor, sonra o odadan bu odaya fesi elinde hayran hayran dolaşıyordu. Kendi kendisine burası salon, burası kütüphane, burası yatak odası, ikinci bir yatak odası diyor ve nihayet alafranga abdesthane ile banyo odasının tokmağına elini uzatır uzatmaz içi derin ve adeta ruhani bir hazla doluyordu. Sonra balkona çıkıp caddeye bakıyordu. Cadde genişliği, gürültüsü, telgraf, telefon, tramvay telleri, otomobilleri, ortasından geçen rayları, duvardaki ilanlarıyla onun beyninde tamamıyla bir Avrupa şehri manzarası canlandırıyordu.
Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını tüm yurt coğrafyasında kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Kiralık Konak adlı romanından bir bölümle başladık.
1889'da Kahire'de dünyaya gelen Yakup Kadri, Manisa ve çevresinde adı daha çok 17. yüzyıl sonlarında duyulan Karaosmanoğlu ailesinden Abdülkadir Bey ile Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın sarayından İkbal Hanım'ın oğludur. Yakup Kadri'nin ilk çocukluk yılları sıcak, renkli, hülya ve efsaneyle dolu bir iklim olan, üzerinde derin izler bırakan Kahire'de geçti. 6 yaşındayken ailesiyle birlikte asıl memleketi olan Manisa'ya döndü. İlk öğrenimini Manisa'da Fevziye İptidai Mektebi'nde yaptı. Yakup Kadri, babasının ani ölümü ve ailenin yeniden Mısır'a dönmesi üzerine idadiyeyi bitirmeden İzmir'den ayrıldı. Mısır'a dönüş onun duygusal kişiliğinin gelişmesi için çok faydalı oldu. Nil Nehri ile ilgili dinlediği efsaneler, tarihi anıtlar Yakup Kadri'yi romantizme sürükledi. Gençlik hatıralarının bir verimi olan Bir Seren Cam, Mısır'da geçen hayatının izlenimleridir. İskenderiye'de Fransızca eğitim veren Freyler Mektebi'nde öğrendiği Fransızcayla, özellikle Flaubert'i, Maupassant, Dude'yi ve Ibsen'i okudu.
Yakup Kadri 1908 başlarında ikinci meşrutiyetin ilanından bir süre önce bir defa uğradığı İstanbul'a geldi ve hukuk mektebine yazıldı. İstanbul'u Halit Ziya'nın romanlarından tanıyan Yakup Kadri, arkadaşı Şahabettin Süleyman'ın aracılığıyla edebiyat dünyasına ilk adımlarını attı. Bir süre sonra Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. 1916'da tedavi için gittiği İsviçre'de 3 yıl kaldı.
Mütareke döneminde İktam gazetesine yazdığı siyasi nitelikli yazılarıyla Anadolu'da Mustafa Kemal'in önderliğinde başlayan Milli Mücadele Hareketi'ni büyük bir heyecanla destekledi. 1921 yılında Mustafa Kemal'in daveti üzerine Ankara'ya gitti. Tetkiki Mezalim Komisyonu'nda görevli olarak Fahri Rıfkı Atay, Halide Edip ve Mehmet Asım'la birlikte bütün Batı Anadolu'yu dolaşıp halkın acı ve ıstıraplarına yakından tanık oldu.
Yakup Kadri, Cumhuriyet'in ilanından sonra Mardin ve Manisa milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalıştı. Milletvekiliyken arkadaşlarıyla 2 yıl Kadro adlı dergiyi çıkardı. Dergi kapanınca Tiran elçiliğine tayin edildi. Daha sonra sırasıyla Prag, Lahey, Bern ve Tahran elçiliklerinde bulundu. 1961-65 döneminde yeniden Manisa milletvekili seçildi. 1965 yılından sonra Anadolu Ajansı'nda yönetim kurulu başkanlığı ve Ulus Gazetesi'nde başyazarlık yaptı. 13 Aralık 1974'te Ankara'da öldü.
Yakup Kadri, ikinci meşrutiyeti izleyen yıllarda edebiyat hayatına girmiş, Türkiye'de İttihat ve Terakki, Mütareke, Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemlerinde yaşanan bütün toplumsal değişimleri yaşamıştır. Nirvan adlı oyununun yayınlanmasıyla edebiyat dünyasına ilk adımlarını atan Yakup Kadri, sanat şahsi ve muhteremdir görüşünü savunan Fecr-i Ati Edebi Topluluğu'nun içinde yer aldı.
Yakup Kadri'nin kendi kendini arayışı ve sanatı tek bir amaç olarak görmesi Balkan Savaşı'na kadar sürdü. Savaşın dehşeti onda sanatın, edebiyatın toplum hizmeti için kullanılması gerektiği yönünde bir değişimin kapılarını açtı. Ne vakit ki Çatalca önüne dayanan düşman toplarının sesini ta yatağımın içinden işitmeye başladım, hisseder gibi oldum ki hayatta benim yaptığım mücadeleden daha mühimleri vardı. Balkan Savaşı'nı daha bir sürü felaketler takip etti. Ben gene sanat şahsi ve muhteremdir diyordum. Fakat onun yanı başında hiç değilse onun kadar şahsi ve muhterem şeyler olabileceğini de düşünmeye başladım. Bu günlerden sonra Yakup Kadri sanatını toplum sorunları üzerinde yoğunlaştırmaya başlayacaktır.
Peyam gazetesinde kadın sorunuyla ilgili yazılar yazan Yakup Kadri, 1916 yılından başlayarak İktam gazetesinde konuları daha çok savaş, fedakarlık, ıstırap olan kısa sade hikayeler yazdı. 1918 yılında Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra yeni mecmuada Erenlerin Bağından adını verdiği düz yazı parçaları yayımlanıyordu. İktam'daki yazılarını 1923 yılına kadar sürdüren Yakup Kadri, İstanbul hayatıyla ve Anadolu'da başlayan milli mücadele üzerine yazdığı hikayelerinde giderek toplumsal konulara eğilmeye başladığı göze çarpar.
Yakup Kadri bu çok verimli gazetecilik çalışmalarını sürdürürken asıl büyük eserlerini yazmaya başladı. 1920'de önce İktam'da tefrika edilen Kiralık Konak adlı ilk romanında üç kuşak arasındaki görüş, yaşayış ve anlayış farklılıklarını eleştirir. Aynı konakta yaşayan üç kuşak, Naim Efendi, kızı, damadı Servet, torunları Seniha ve Cemil'in çevresinde toplumun bozulmasını, ahlaki çöküşünü anlatır. Kiralık Konak, Yakup Kadri'nin ve Türk edebiyatının en başarılı eserlerinden biri olarak gösterilir. Kendisiyle yapılan bir konuşmada, en fazla tercih ettiğim roman hiç okunmamış olan Kiralık Konak'tır. Çünkü Kiralık Konak, tasvir noktayı nazarından benim en az kusurlu olan eserimdir demektedir.
Kiralık Konak'tan sonra Nur Baba'yı yayımlar Yakup Kadri. Roman önce Akşam gazetesinde tefrika edilir. Bu romanda yazar, gerçek kimliğini kaybeden bir Bektaşi tekkesinde geçen olaylardan hareket ettiğini söyler. Bazı gelenek ve göreneklerin tasviri, karakterlerin canlandırılışı ve mistik bir aşkın başarılı bir şekilde hikaye edilişiyle Nur Baba, Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olma özelliğini hala korumaktadır.
Yakup Kadri 1926 yılı başında tedavi ve dinlenmek için İsviçre'ye gitti. 2 yıl kadar kaldığı İsviçre'den Milliyet Gazetesi'ne gönderdiği mektup tarzındaki yazılarla Alp Dağları'ndan dizisini oluşturdu. Kendi deyişiyle bu yazılar doğulu gözüyle Avrupa'nın kabataslak bir tablosuydu.
Yakup Kadri'nin 3. romanı Hüküm Gecesi 1927'de önce Milliyet'te tefrika edildi. Hüküm Gecesi 1908 yılından sonra İttihat ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf fırkalarının çekişmelerini gerçek tarihsel kişi ve olaylardan yararlanarak röportaj biçiminde anlatıldığı bir romandır. Hüseyin Cahit Yalçın'a göre Hüküm Gecesi romanıyla edebiyatımıza hiçbir zaman ölmeyecek sanatkârane tahliller bırakmıştır Yakup Kadri.
Hüküm Gecesi'nden sonra Yakup Kadri bu defa İktam'daki makalelerinde sık sık dokunduğu bir toplum panoramasını, işgal altındaki İstanbul'da düşmanla işbirliği içindeki bazı çevrelerin içine düştüğü, ahlaki çöküşü romanlaştırdığı Sodom ve Gomorra'yı yayımlar 1928'de. Romanda yazar, işgal altındaki İstanbul'u, adını eski bir efsaneden alan, Tanrı'nın gazabına uğramış Filistin'in tarihi Sodom ve Gomorra adlı şehirlerine benzeterek, ahlakça düşmüş insanların trajedilerini hicivli bir dille anlatmıştır. Mütareke yılları İstanbul'unun belirli bir çevresinin yaşayışını, alafrangalığın vardığı sonucu göstermesi açısından ilginç bir romandır Sodom ve Gomorra.
Yakup Kadri, 1932'de hemen hemen her sayısına sanat ve edebiyat üzerine denemeler yazdığı, devletçiliği savunan Kadro dergisinin kurucuları arasında yer alır. Milli mücadele sırasında Ateşten Günler'deki gözlem ve izlenimleri sonucu yazmaya karar verdiği Yaban romanını da Kadro'nun çıktığı günlerde kaleme alır. Yayınladığı günlerde çeşitli eleştirilere hedef olan romanda, İstanbul'u bir aydın olan Ahmet Celal'in gözüyle Kurtuluş Savaşı sırasında Porsuk Irmağı yakınlarındaki bir Orta Anadolu köyünde yaşanan olaylar anlatılır. Roman, Ahmet Celal'in tuttuğu günlükler şeklinde yazılmıştır. Milli mücadele ve daha sonraki yıllarda halkla aydınlar arasındaki uzaklık gerçekçi biçimde anlatılır Yaban'da.
Daha Kurtuluş Savaşı sürerken edindiği izlenimlerin verimi olan Yaban romanı hakkında Yakup Kadri, Porsuk Çayı kenarındaki 3-4 aylık kabusu, şuurumun altı 10 yıl durmaksızın yaşamakta devam etmişti. Bir ruh sıtmasının birdenbire acı ve korkunç bir hakikatle karşı karşıya gelmiş bir şuurun, bir vicdanın çıkardığı yürek parçalayıcı sayfalarda diyecektir. Yaban'ı Ankara adlı romanı izler. Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünün hemen ardından yayımlanan Ankara romanında, savaş günlerinden başlayarak Cumhuriyet döneminin Ankara'sı ve bu 10 yıl süresince düşüncelerdeki değişimlerle birlikte inkılapların hayata geçirilişleri sırasındaki başarı ve başarısızlıkları incelenir. Gelecekteki Türkiye'nin mutlu, düzenli bir resmini çizerek, milli mücadele Ankara'sından çıkacak şehrin danslı, süslü püslü, gramofonlu, radyolu evleriyle yeni şehir Ankara'sı değil, müzeleriyle, stadyumlarıyla, laboratuvarlarıyla, hastaneleriyle ve diğer kurumlarıyla hakiki bir Avrupa Ankara'sı olması gerektiğinin kaçınılmazlığını vurgular Yakup Kadri.
1938'de yayınlanan Bir Sürgün romanında, Birinci Dünya Savaşı sırasında daha yakından görme fırsatı bulduğu Batı uygarlığının arkasındaki değersiz yanları anlatmaya çalışır. Son romanlarından biri olan Panorama'da ise Ankara romanından sonraki inkılap hareketlerinin bir bilançosunu yapar. Panorama, 1933-1953 yılları arasının geniş bir tablosudur bir bakıma.
Türk edebiyatı tarihinde genellikle romanları üzerinde durulan Yakup Kadri'nin eserleri, Türk toplumunun Tanzimat'tan Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'ten de çok partili sisteme geçişe kadar yaşadıklarının bir çeşit renkli panoraması ve hikayesidir aslında.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanları dışındaki eserlerini şöyle sıralayabiliriz. Hikayeleri, Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikayeleri, Düz Yazı Şiirleri, Erenlerin Bağından, Okun Ucundan, Monografileri, Ahmet Haşim, Atatürk, Anıları, Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Vatan Yolunda, Politikada 45 Yıl, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Oyunları, Sağanak, Nirvana, Düz Yazıları, İzmir'den Bursa'ya, Kadınlık ve Kadınlarımız, Seçme Yazılar, Ergenekon, Alp Dağları'ndan, ve Miss Chalfi'nin albümüdür.
Sizlere Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu tanıtmaya çalıştık sevgili dinleyenler. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu saatler, günler geçirmenizi diliyoruz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek umuduyla esen kalın.
Bu
bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
Yunus Emre Enstitüsü sundu.